Sayfa 457. Üçüncü kitap, Büyük Kıyım. 20. bölüm. Yolculuğun geri kalan bölümünde Ketşan'ın adamlarını soluk aldırtmadan çalıştırdı. Yalnızca doktor diye çağırdığı orta yaşlı Afrikalı çalışmıyordu. Geri kalanlar grup grup ayrılmış, her gruba bir iş verilmişti. Mark Vlaming ve Kurt Zemler yeşil renkli 5 kastrol yağ varilini sonradan takılan diplerini çıkarıp içlerinde bulunan 20'şer Schmeisser'le 100'er fişekliyi aldılar. Varillerin içindeki kalın makine yağı daha küçük tenekelere konarak gemide kullanılmak üzere ayrıldı. 6 Afrikalının yardımıyla önce silah demetlerini çözdüler, sonra temizlediler. Bu işi bitirdiklerinde Afrikalılar en azından bu silah üzerine verilen bir kursa katılmış kadar bilgi sahibi oldular. Bir kursta da ancak bu kadar öğrenilebilirdi. Bu 8 kişi silahları temizledikten sonra 9 milimetrelik mermilerin bulunduğu kasaların 10'unu açtılar ve fişeklikleri doldurmaya başladılar. Her fişeklik 30 mermi alıyordu. 15 bin mermiyi 500 fişekliği doldurana kadar bu işi bırakmadılar. 80 Schmeisser'i bir yana ayırdılar. Bu arada Jean-Baptiste Langarotti ambardaki denklerden giysileri seçiyordu. 2 fanila, 2 çift çorap, 1 çift postal, 1 pantolon, 1 savaş gömleği ve 1 uyku tulumuyla 1 bereyi bir takım üniform olarak ayırıyordu. Daha sonra yağlı beze sarılı bir Schmeisser'le 5 dolu fişeklik bir naylon torbaya yerleştirilip bir takım üniformanın içine konarak bohçalanıyordu. Geleceğin bir askeri için gerekli olan her şey ağızdan büzmeli torba gibi taşınabilecek bir bohça içine toplanmıştı. 20 takım üniformayla her birinin yanında 5 dolu fişeklik olan 20 Schmeisser bir yana ayrıldı. Bunlar saldıracak güç için gerekli olanlardı. Saldıracaklar yalnız 11 kişiydi ama gerektiğinde tayfaya da vermek için bu kadar ayrılmıştı. Hapiste ve orduda geçen günlerinde Langarotti iğne iplik tutmayı öğrenmişti. Oturdu 11 kişi için gerekli olan üniformaları herkesin boyuna göre ayarladı. Dupre ve yararlı bir marangoz olduğu ortaya çıkan güverte tayfası Cipriani boş cephane sandıklarını söktüler. Dıştan takma motorlar için kafes yapmaya koyuldular. Her motor 60 beygirlik Johnson'du. İki adam her motor için uygun bir kasa yapıp bunları yanlarında getirdikleri süngerle kapladılar. Motorun su altında çıkardığı gürültü takılan susturucuyla kesilmiş, kasayla da çalışırken yaptığı gürültü azaltılmıştı. Vlaming ve Dupre kendilerine verilen görevi bitirince saldırı sırasında kullanılacak silahlarla uğraşmaya başladılar. Dupre iki havanını sandıktan çıkardı. Bir süre nişan alma mekanizmasına alışmak için çalıştı. Daha önce Yugoslav havanı kullanmamıştı ama güç bir yanı olmadığını anlayınca rahatladı. Burunlarındaki patlayıcı maddeyi kontrol ederek 70 tane de havan mermisi hazırladı. Sonra bunları yeniden paketledi. 2 ay önce Londra'dan alınan el çantalarının askılarından yapılan özel askılarına astı. Vlaming saldırı gecesi yalnızca birini kullanacağı 2 bazukasının yanına gitti. Yine aynı sorunla karşı karşıyaydı. Yanında taşıyabileceği şeylerin ağırlığı söz konusuydu. Hepsinin insan sırtında taşınması gerektiğinden çok şey alamayacaktı. Geminin burnuna gitti. Geminin kıçındaki bayrak direğinin tepesini yerinden oynamaz bir hedef olarak kabul etti ve nişan aldı. Biraz çalıştıktan sonra bir varili 200 metreden en çok 2 atışla vuracağını düşündü. Patrick'i yardımcı olarak almıştı. Çünkü daha önceleri de birlikte çalışmışlar, çok iyi anlaşmışlardı. Afrikalı yardımcısı kendi Schmeisser'inin yanında 10 bazuka roketi taşıyacaktı. Vlaming de 2. Hemen Cipriani'yi çağırdı ve kemerine 2 roketi taşımak için 2 torba diktirdi. Shannon yardımcı malzemelerle ilgileniyordu. Bir yandan magnezyumlu haberleşme roketlerini gözden geçirirken öte yandan Dupre'ye bunların nasıl çalıştığını açıklıyordu. Paralı askerlerin her birine bir pusula verdi. Sis düdüğünü ve taşınabilir haberleşme aygıtlarını kontrol etti. Gerektiğinden çok zamanları olduğu için Toskana'nın 2 gün süreyle rüzgarı başa alıp olduğu yerde durmasını istedi. Bu süre içinde açıklarında 20 mile kadar bir gemi olmamasını radarla sürekli kontrol ettiler. Gemi olduğu yerde dururken hepsi Schmeisser'lerini denedi. Beyazlar hiç güçlük çekmedi. Çünkü hepsi daha önce birkaç kez değişik yarı otomatik silahları kullanmışlardı. Schmeisser'lerinde ötekilerden pek farkı yoktu. Afrikalıların bu silahlara alışmaları daha çok zaman aldı. Çünkü şimdiye kadar 7.92 milimetrelik tüfeklerini kullanmışlardı. Alman silahlarından biri sürekli tutukluk yaptığından Shannon bunu denize attı ve sahibine yeni bir silah verdi. Her Afrikalı 900'er mermi kullandı, sonunda silahlara alıştılar. Bir de bütün Afrikalılarda görülen ateş ederken gözlerini kapama oyunu bıraktılar. 5 dibi çıkık var ve sonra kullanılmak üzere bir yana bırakılmıştı. Deniz ortasında durdukları süre içinde bu varilleri iple denize salıp hedef olarak kullandılar. Siyah ve beyaz bütün adamlar 100 metreden varili vurabiliyordu. 4 varil delik deşik olup battı. 5. varilde Vlaming kullandı. Önce varili denize sallandırdılar ve kıştan 200 metre açıkta tuttular. Vlaming Toskana'nın güvertesinde iki ayağını açarak durdu. Bazukasını sağ omzuna yerleştirdikten sonra sağ gözüyle nişan aldı. Hafifçe sallanan gemide iyice nişan alana kadar bekledi ve ilk roketini attı. Varilin hemen üstünden geçen roket denize saplanırken büyük bir gürültü çıkardı ve sudan bir sütunun yükselmesine yol açtı. İkinci roket varilin tam ortasına oturdu. Hızla varile çarpınca gürültüyle patladı. Sesi açık denizde yankılanıp bu olayı seyreden paralı askerle tayfanın kulağını ikinci kez tırmaladı. Paramparça olan varilin parçacıklarının havada uçuşması seyredenleri coşturdu. Ağzı kulaklarına varan Vlaming Shannon'a döndü ve gözlerini korumak için taktığı gözlüğü çıkardı. ''Bir kapının kırılmasını istiyordun değil mi Cat?'' ''Evet minik, sağlam ve kocaman tahta bir kapının kırılmasını istiyorum. Kapı tahtasını sana kürdan olarak vereceğim, buna söz veriyorum.'' dedi Belçikalı. Shannon çok gürültü yaptıklarından ertesi gün Toskana'nın başka bir yere gitmesini istedi. İki gün yol aldıktan sonra gemiyi yine durdurdu. Yolda geçen iki gün içinde botları sandıklardan çıkarıp şişirdiler. Şişirilen botları yan yana güverteye dizdiler. Hepsinin koyu gri olması çok iyiydi. Ama burunlarıyla her iki yanlarındaki hangi firma tarafından yapıldıklarını gösteren yazılar portakal rengindeydi. Geminin ambarından getirilen boyalarla bu bölümler siyaha boyandı. İkinci kez rüzgarı geminin başına alıp yerlerinde saydıklarında üçünü de denediler. Motorları kasalara takmadıkça ses Toskana'nın 400 metre ilerisinden geliyordu. Kasaları takıp hızı 1/4'e düşürünce ancak 30 metreden bir hırıltı duyuluyordu. Aslında yarı güçle 20 dakikada varmayı düşünüyorlardı. Ama 30 dakikada daha az gürültüyle gitmeyi yeğlediler. Shannon botların birini alarak 2 saat dolaştı. Bu süre içinde en sessiz hangi hızla gidileceği üstüne denemeler yaptı. Motorlar çok güçlü olduğundan tam gücünün 1/3'iyle onun istediği hızda gidiyordu. Adamlarına kıyıya yaklaştıkları sırada tam gücün 1/4'iyle gitmelerini söyledi. Böylece son 200 metreyi bu hızla giderlerse hiç ses çıkarmayacaklardı. Toskana'dan 4 mil açılarak telsizleri de denediler. Hava ne kadar kapalı olursa olsun ağır ağır ve tek tek söylenen sözcükler anlaşılıyordu. Alışmaları için Afrikalılar da gece ve gündüz değişik hızlarla botları kullandırdı. Gece yapılan çalışmalar çok önemliydi. Bir seferinde Shannon 4 beyazla 6 Afrikalıyı direğinde küçük bir ışık yanan Toskana'nın 3 mil açığına götürdü. Gemiden uzaklaşırken 10 adımında gözleri bağlanmıştı. İstenilen uzaklığa gelindikten sonra gözleri açıldı ve karanlığa alışmaları için 10 dakika izin verildi. Gözleri karanlığa alıştıktan sonra motorun hızı azaltılarak istenilen sessizlik elde edildi ve bot Toskana'ya sessizce vardı. Botun kıçında dümen yekesi elinde olan Shannon botu sessizce gemiye doğru götürürken bottaki adamların gerginliğini duyabiliyordu. Hepsi saldırının tıpkı böyle başlayacağını ve yapılabilecek en küçük hatanın bile büyük dert açabileceğini biliyordu. Gemiye döndükleri zaman adamlar vinçle botu gemiye çıkarırlarken Carl Waldenberg Shannon'ın yanına geldi. ''Bir ses duydum.'' dedi. ''Birkaç yüz metre yaklaşınca, doğru söylüyorum, çok iyi dinliyordum. Neresi olursa olsun eğer gözü açık nöbetçileri yoksa karaya çıkabilirsiniz. Nereye çıkacaksınız? Eğer daha güneye ineceksek birkaç haritaya daha ihtiyacım olacak.'' ''Sanırım senin de bilmen gerekiyor.'' dedi Shannon. ''Gecenin geri kalan bölümünü bir toplantı yaparak geçireceğiz.'' Gün ağarana kadar makine dairesinden çıkmayan makinistin dışındaki gemicilerle 7 Afrikalı ve 4 paralı askere geminin ana salonda saldırının nasıl gerçekleşeceğini baştan sona anlatırken slaytlar ve kendi çizdiği haritaları da göstererek ayrıntılı bilgi verdi. Sözünü bitirdikten sonra sigara dumanından göz gözü görmeyen salonda çıt çıkmıyordu. Yoğun duman kapıdan dışarı çıkarak salonla aynı sıcaklıkta olan havaya karışıyordu. Sonunda bu sessizliği Waldenberg bozdu. ''Gott in Himmel!'' Sonra herkes aklına gelen soruları sordu. Soruların cevaplandırılması 1 saat sürdü. Waldenberg güvence istiyordu. Eğer bir şey olur da güneş doğana kadar gemiye dönen olmazsa demir almalıydı. Shannon ona bir şey olmayacağını söyledi. ''Eğer donanmaları ya da silahlı gemileri yoksa senin istediğin olur.'' dedi Waldenberg. Öyleyse dediğimi yapacaksın. Çünkü hiç savaş gemileri yok dedi Şan'ın. Sen görmediğin için mi? Yok dedim diye ters dedi Şan'ın. Orada yıllarca yaşamış olan insanlarla saatlerce konuştum. Ne savaş gemileri ne de donanmaları var. Altı Afrikalı'nın soracağı bir şey yoktu. Her biri onları yönetecek paralı askerin yanından ayrılmayacaktı ve paralı askerlere de güveniyorlardı. Yedinci Afrikalı doktor olan nerede bulunacağını sordu ve Toskana'da kalmayı kabul etti. Dört paralı askerin birkaç teknik soruları vardı ve Şan'ın bu sorulara teknik terimlerle cevap verdi. Güverteye çıktıklarında Afrikalılar uyku tulumlarına girip hemen uyudular. Şan'ın onların uyuma yeteneğini kıskanıyordu. Nerede, hangi koşullar altında ve ne zaman olursa olsun rahatça uyuyabiliyorlardı. Nöbeti devralacak Norbi Atto'yla doktor kameralarına çekildiler. Waldenberg kaptan köşküne çıktıktan sonra gemi yavaşça seyretmeye, hedefe doğru ilerlemeye başladı. Üç günleri kalmıştı. Beş paralı asker geminin kıçındaki küçük güvertede toplandı ve güneş doğana kadar konuştu. Dördü de tasarıyı beğenmiş, Shannon'ın bu konudaki üstünlüğünü kabul etmişti. Eğer Shannon'ın yaptığı ziyaretten bu yana ülkenin savunmasına küçük bir değişiklik ya da gelişme olduysa hep birlikte öleceklerini biliyorlardı. Böylesine tehlikeli bir iş için gerçekten sayıca azdılar. En küçük aksaklık onlara çok pahalıya mal olurdu. Ama 20 dakika içinde bu işi başarmayı ya da başaramazlarsa botlara binip geri dönmeyi kabul ettiler. Kimsenin yaralıları toplamaya gelmeyeceğini biliyorlardı. Bu durumda paralı askerlerin birbirlerine son iyiliği yapmaktan, can çekişe çekişe öleceğine birden ölmesi için arkadaşına bir kurşun sıkmaktan çekinmeyeceğini biliyorlardı. Bu da paralı askerler arasında geçerli olan bir yasaydı ve hepsi de bu hareketi daha önce yapmak zorunda kalmışlardı. Öğleye doğru dağılıp yatmaya gittiler. 99. günün sabahı hepsi erkenden kalktı. Shan'ın gece yarısından beri uyanıktı. Kaptan köşkünde Waldenberg'in yanında radarın göstergesinde kıyının nerede olduğuna bakıyordu. Başkentin biraz güneyine inip karanın göründüğü bir yere girmemizi istiyorum demişti kaptana. Sabah olunca da kuzeye doğru kıyıya paralel ilerler, öğle üzeri kıyının açığında şurada oluruz. Parmağıyla Zangaro'nun kuzeyinde kıyıdan uzak bir yeri işaret etti. Denizde geçen 20 günden sonra Alman kaptana güvenmeye başlamıştı. Ploche limanında istediği parayı alan Waldenberg elinden geldiğince harekatın başarılı olması için çalışıyordu. Shan'ın saldırı süresince kaptanın Zangaro kıyısının 4 mil açığında bekleyeceğinden, telsizle harekatın başarısızlığa uğradığını öğrense bile sağ kalanlar botlarla gemiye dönene kadar hiçbir yere gitmeyeceğinden emindi. Bunu sağlama bağlamak için Shannon'ın gemide bırakacağı kimse yoktu. Bu nedenle Waldenberg'e güvenmesi gerekiyordu. Geminin telsizinde Andy'nin ilk haberin gönderilmesini istediği frekansı bulmuştu. Bu haberi tam öğle üstü verecekti. Sabah ağır ağır geçti. Geminin teleskopundan Zangaro Irmağı'nın ağzını ve çevresindeki bataklık bitkilerini gördü. Öğleye doğru Clarence'in bulunduğu yeşillik bölgeyi görebildi ve teleskopu Vlaming, Langarotti, Dupre ve Zemler'e birer birer devretti. Her biri teleskopla görülenleri sessizce seyrettikten sonra sırada bekleyene veriyordu teleskopu. Hepsi her zamankinden çok sigara içiyor, beklemekten doğan sıkıntı ve gerilimle güverteyi adımlıyor, bu kadar yaklaşmışken bir an önce harekete geçmeyi istiyordu. Öğle olunca Shan'ın ilk haberi yayınlamaya başladı. Vericiye doğru dikkatle okuyordu. Yalnızca bir sözcük de okudu. Bir dakika süreyle her 10 saniyede bir tekrarladıktan sonra 5 dakika arayla 3 kez şifreyi tekrarlarken Andy'nin duymuş olmasını umut ediyordu. Bu şifre Shan'ın ve adamlarının tam zamanında istenilen yerde oldukları ve sabaha karşı Kimba'nın sarayına saldıracakları anlamına geliyordu. Onlardan 22 mil uzakta Simon Andy'nin Brown marka alıcısından verilen haberi duymuş, uzun anteni yerine sokup otelin balkonundan odasına girmişti. İçeri girdikten sonra Zangaro ordusunun eski albayı Antoine Bobby'ye 24 saat içinde nasıl Zangaro'nun başkanı olacağını ağır ağır ve dikkatle anlattı. Saat 4'e doğru Bobby anlatılanları anlamış, onu sürgüne gönderenlerden öç alabileceğini düşünerek keyiflenmiş, ağzı kulaklarına varmıştı. Bormak Ticaret Şirketi'ne Crystal Dağı'ndaki madenleri 10 yıl süreyle çok az para karşılığı işletme izni veren belgeleri imzaladı. Bu anlaşmayla Zangaro Devleti'nin kazancı hemen hemen yok gibiydi. Ama Bobby'nin cebine karşılığı bir İsviçre bankasında yatan yarım milyon dolarlık bir çek girdi. Aynı gün öğleden sonra Clarence'da ertesi gün için yapılan hazırlıklar devam ediyordu. Öldüresiye yedikleri dayaktan sonra eskiden karakol olarak kullanılan binanın altındaki hücrelere kapatılan, altı tutuklu sokaklarda bağırıp çağıran Kimbacı Gençlik Örgütü'nün gürültülerini dinlerken, ertesi gün tören sırasında öldürüleceklerini biliyorlardı. Kimba'nın resimleri alanlara ve resmi yapılara asılmıştı. Ertesi günkü törene katılmak istemeyen diplomatların karıları kendilerine özür arıyorlardı. Nöbetçilerle çevrili, pencereleri kapalı sarayındaki çalışma masasında oturan Başkan Jean Kimba, başa gelişinin 6. yılına girerken yapılacak olan töreni düşünüyordu. Öğleden sonra Toskana içindeki öldürücü yüküyle ağır ağır güneye doğru iniyordu. Kaptan köşkünde Şan'ın kahvesinden bir yudum aldıktan sonra Waldenberg'e Toskana'nın nerede olmasını istediğini açıkladı. ''Güneş batana kadar sınırın kuzeyini geçmeyelim.'' dedi geminin kaptanına. ''Akşam saat 9'u geçince gemiyi biraz hızlandır ve kıyıya diagonal olarak ilerle. Güneş battıktan sonra 9'a kadar biz botları indirir, gemiye bağlar ve içlerine konacakları yükleriz. Bu işlemin fener ışığı altında yapılması gerekiyor. Ama kıyıdan 10 mil açıkta olacağımıza göre görülmez.'' Saat 9 sıralarında gemiyi harekete geçirince çok yavaş gitmeye dikkat et. Çünkü gece yarısından sonra saat 2'de kıyının 4 mil açığında ve yarımadanın 1 mil kuzeyinde olmamız gerekiyor. Bu durumda gemi kentten görülmez. Bildiğim kadarıyla yarımadada radar yok. Eğer limanda bir gemi bulunmazsa. Limanda bir gemi olsa bile radarı olmamalı diye mırıldandı Waldenberg. Zangaro kıyılarını gösteren haritaya eğilmiş, elindeki cetvel ve pergelle uzaklıkları ölçüyordu. Kıyıya ilk bot kaçta hareket edecek? İkide. İçinde Dupre ile havancı takımı olacak. Öteki iki bot ondan bir saat sonra hareket edecek, tamam mı? Tamam dedi Waldenberg. İstediğin yere gideceğiz. Tam dediğim yere diye üsteledi Şan'ın. Clarence'da ışık olacağını sanmıyorum. Varsa bile ancak burnu döndükten sonra görebiliriz. Bu nedenle karayı görene 100 metre yaklaşana kadar hızımızı ve yönümüzü hesaplayarak gideceğiz. Kıyının ne kadar uzaklıktan görüleceği havanın durumuna bağlı. Waldenberg başıyla onayladı, gerisini biliyordu. Silah seslerini duyduktan sonra Clarence limanının ağzına doğru ilerleyecek, yarımadanın 4 mil açığında, kentin 2 mil güneyinde rüzgarı başa alıp duracaktı. Sonra da telsizini dinleyecekti. Her şey yolunda giderse güneş doğana kadar olduğu yerde duracak, bir aksama olursa Toskana'nın direklerindeki ışıkları yakıp onların dönmesini bekleyecekti. O gün hava erken karardı çünkü gökyüzü kapalıydı ve ay da gece yarısından sonra çıkacaktı. Yağmur mevsimi başlamış, son 3 gün içinde 2 kez sağanak bindirmişti. Radyodan dinledikleri hava raporuna göre kıyı boyunca yer yer sağanak yağış bekleniyordu ama fırtına çıkmayacaktı. Hepsi de botlarda giderken ya da saldırı sırasında yağmur yağmaması için dua ediyordu. Güneş batmadan önce silahlar ve öteki gereçler getirilip güverteye dizildi. Hava karardıktan sonra Shannon'la Norbiato saldırı botunu düzenlemeye başladılar. Gemiden ilk indirilen bot Dupre'nin kullanacağıydı. Vinci kullanmaya gerek yoktu. Çünkü güvertenin denize en yakın bölümü 4,5 metre yukarıda kalıyordu. İnsan gücüyle indirilen ilk bota Zemler ve Dupre indi. Toskana'nın yanında duran bot küçük dalgaların etkisiyle oynayıp duruyordu. İkisi dıştan takma güçlü motoru yerine oturttular ve vidaladılar. Üstüne kasasını geçirmeden önce Zemler Johnson'u 2 dakika süreyle çalıştırdı. Sırplı makinist daha önce 3 motoru da gözden geçirmiş ve gayet iyi çalıştıklarını söylemişti. Kasası üstüne takılınca motorun sesi mırıltıya dönüştü. Zemler tekrar gemiye çıktı. Aşağı sarkıtılan gereçleri Dupre'ye bota yerleştirdi. Her iki havan topu da indirildi. Dupre saray için 40, asker barakaları için 12 havan mermisini yeterli görmüştü. Bu nedenle 52 havan mermisi yüklendi. Yedek olarak da 8 mermi aldı. Bunlardan başka haberleşme fişeği atmaya yarayan aygıtla 10 fişek, bir sis düdüğü, bir telsiz ve bir gece dürbünü aldı. Omuzunda kendi şımayseri, belinde de 5 dolu fişeklik vardı. Her şey yüklendikten sonra Dupre ile birlikte gidecek 2 Afrikalı Timothy ve Sunday bota bindi. Hazır oldukları zaman Shannon solgun fener ışığı altında bottaki 3 kişiye baktı. Bottakiler de ona baktılar. ''İyi şanslar'' diye yavaşça seslendi Shannon. Cevap olarak Dupre bir elinin baş parmağını yukarı doğru kaldırdı ve başıyla onayladı. Saldırı botunun prova halatını tutan Zemler geminin kıçına doğru yürürken Dupre botun Toskana'ya çarpmaması için ellerini ileri doğru uzatmıştı. Zemler geminin kıçına gelince elindeki pruv ağlatını küpeşteye bağladı. Zifiri karanlık içindeki Toskana'nın arkasına bağlanan ve her dalgada oynayan teknenin içindeki üç adam sessizce bekliyordu. İkinci botu denize indirmek daha az zaman aldı. Çünkü ilk bot indirilirken tecrübe kazanmışlardı. Mark Vlaming ve Zemler motoru takmak için bota indiler. Bu onların botuydu. Vlaming bir bazuka ve 12 roket alıyordu. Roketlerin ikisini kendisi, onunu da yardımcısı Patrick taşıyacaktı. Zemler kendi şmaysırıyla belindeki torbaların içine de 5 dolu fişeklik aldı. Boynunda gece dürbünü asılıydı. Bir yanına da telsizi bağlamıştı. Aralarında Almanca, Fransızca ve İngilizce konuşabilen tek kişi olduğundan ana saldırı gücüne talimat verme görevi ona düşmüştü. İki beyaz bottaki işlerini bitirince yardımcıları Patrick ve Jinja Toskana'dan sallanan ip merdivenden aşağı indiler. Bottaki yerlerini aldılar. Bu botta geminin arkasına, ötekinin yanına çekildi. Dupre'ye kendi botunun pruv ağlatını Zemler'e verdi. Zemler de bunu kendi botuna sıkıca bağladı. İki bot da Toskana'nın kıçına bağlanmıştı ve birbirlerinden yalnızca kısa bir halatla ayrılıyorlardı. Ama içindekilerden tek sözcük bile çıkmadı. Son bot Shannon'la Langarotti'ye kalmıştı. Yanlarında Bortolomeo ve Johnny geliyordu. Johnny iri yarı ve savaşmayı seven biriydi. Bundan önceki savaşlarında Shannon'ın üstelemesiyle yüzbaşılığa terfi etmişti. Ama yeni rütbesi gereğince başkalarını emri altında çalıştırmaya karşı çıkmış, Shannon'ın yanında görev almakta direnmişti. Shannon dışındakiler bota inmişti. Tam Shannon ip merdivenin başına gelmişti ki kaptan köşkünden inip oraya gelen Waldenberg koluna yapıştı. Alman kaptanı paralı askeri bir yana çekti. Karma karışık bir dille çat pat bir şeyler anlatmaya çalışarak bir sorun çıkabilir diye fısıldadı. Shannon'ın aklına bir yanlışlık yapıldığı geldi ve olduğu yerde donakaldı. Ne demek istiyorsun diye sordu. Bir gemi var bizden daha açıkta, Clarence açıklarında. Ne zaman gördün? Biraz oldu dedi Waldenberg. Bizim gibi güneye ya da kuzeye doğru seyrettiğini düşündüm. Ama düşündüğüm gibi çıkmadı. Clarence'a doğru ilerliyor. Emin misin? Hiç kuşkun yok mu? Yok. Öylesine yavaş yol alıyoruz ki bizimle aynı yöne gitmiş olsaydı çoktan uzaklaşmış olurdu. Eğer kuzeye ilerleseydi şimdiye kadar bizi geçerdi. Olduğu yerde duruyor. Ne olduğu ya da kimin olduğu hakkında herhangi bir belirti var mı? Alman başını iki yana salladı. Bir şilep büyüklüğünde onunla görüşmedikçe ne olduğunu anlayamayız. Shannon birkaç dakika düşündü. Eğer bir şilepse ve Zangaro'ya yük getiriyorsa limana girmeden önce sabahı beklemek zorunda mıdır diye sordu. Waldenberg başıyla onayladı. Olabilir, bu kıyı boyunca küçük limanlara gece giriş kısa bir süre önce yasaklanmıştı. Sanırım yarın sabah limana girmek için gerekli izni almadan yerinden kıpırdamayacak. Sen onu gördüğüne göre o da seni görmüştür değil mi diye sordu Shannon. Görmüş olması gerekir dedi Waldenberg. Radarla görebileceği uzaklık içindeyiz. Radarlarıyla botları da görebilirler mi? Sanmam dedi kaptan. Görülemeyecek kadar suya yakınlar. Harekata devam edeceğiz dedi Shannon. Artık çok geç. Onu sabahı bekleyen bir şilep olarak kabul etmemiz gerekiyor. Ama silah seslerini duyabilirler dedi Waldenberg. Ellerinden ne gelir? Alman sırıttı. Pek bir şey gelmez. Eğer başaramazsanız ve güneş doğmadan buradan uzaklaşmazsak dürbünle Toskana'yı tanıyabilirler. Öyleyse başarmamız gerekiyor. Önceden dediğim gibi davran. Waldenberg kaptan köşküne geri döndü. Olanları sessizce seyreden orta yaşlı Afrikalı doktor Shannon'a doğru ilerledi. İyi şanslar binbaşı dedi kusursuz İngilizcesiyle. Tanrı sizden yana olsun. Shannon az kalsın yanındaki silahın tutukluk yapmamasını yeğleyeceğini söyleyecekti ama dilini tuttu. Bu insanların dinlerine çok bağlı olduklarını biliyordu. Başını öne doğru salladı. Sağ olun dedi ve ip merdivenlerden inmeye başladı. Karanlığın içinde lastik botlara çarpan suyun çıkardığı sesten başka hiçbir şey duyulmuyordu. Ara sıra da geminin dümeninden ses geliyordu. Kara yanında çıt yoktu. Ayrıca gelebilecek sesleri duyamayacak kadar açıktaydılar. Sesleri duyabilecekleri noktaya gece yarısından sonra yaklaşacaklarından herkes uykuda olacaktı. Shannon botlarda ve Toskana'da olanların ne sigara içmelerini ne de konuşmalarını istiyordu. Çünkü alçak da olsa sesin suyun üstünde ve sessizlikte ne kadar uzağa gideceğini iyi biliyordu. Saatine baktı, 9:15 vardı, oturup beklemeye başladı. 9'da Toskana'nın motorları çalışmaya, pervanesinin çevresinde bembeyaz köpükler oluşmaya başladı. Köpükler Shannon'ın saldırı botunun çevresini sarmıştı. Elini denize doğru uzatınca suyun elini okşadığını duyabiliyordu. 28 deniz milini 5 saatte almaları gerekiyordu. Gökyüzü hala kapalıydı ve hava bir limonluğun içi kadar sıcaktı. Bulutların arasından yıldızların ölü ışığı sızıyordu. Arkaya bakınca 6 metrelik ipin ucundaki Vlaming ve Zemler'in botunu görebiliyordu. Dupre'nin botu da onların arkasında bir yerlerde olmalıydı. Toskana'ya bağlı olarak ilerliyorlardı. 5 saat karabasan gibi geçti. Çevreyi seyredip dinlemekten başka yapılabilecek, zifiri karanlık ve engin denizden başka görülebilecek, Toskana'nın pas tutmuş teknesinden çıkan sesten başka duyulabilecek hiçbir şey yoktu. Botlar bir beşik gibi sallanmasına rağmen hiçbiri uyuyamıyordu. Çünkü her birinin sinirleri alabildiğine gergindi. Ama her nasılsa bu saatlerde geçti. Toskana'nın motor sesi kesilip tekne yavaşladığında Shannon'ın saati 2:05 geçiyordu. Yukarıdan küpeştenin berisinden karanlığın içinden hafif bir ıslık sesi geldi. Waldenberg harekete geçecekleri yere geldiklerini bildiriyordu. Shannon Zemler'e işareti vermek için ondan yana döndü. Ama Dupre sesi duymuş olmalıydı. Çünkü birkaç saniye sonra motorlarının çalıştığını duydu. Kıyıya doğru ilerlemeye başlamışlardı. Onların gittiğini gemiden kimse göremedi. Yalnızca vızıldayan motor sesini duyabildiler. Koca canlı sağ eliyle dümeni tutarken sol elini pusulayı en iyi görebileceği biçimde yüzüne yakın tutuyordu. 4,5 millik bir yolu olduğunu biliyor, burnu aşıp Clarence limanına varmayı umuyordu. Bu hızla ve bu rotada giderse 30 dakikada sahile varacağına inanıyordu. 25. dakikada motorun hızını iyice azaltarak kıyıyı görmeye çalışacaktı. Ötekiler havan ve aydınlatıcı roket atarları kurması için ona 1 saat süre tanımışlardı. Bu durumda her şeyi hazır ettiğinde ötekiler burnu geçmiş kıyıya yaklaşıyor olacaklardı. Ama bu 1 saat içinde kıyıda sadece onunla Afrikalı 2 yardımcısı bulunacaktı. Bu nedenle aygıtları kurarken ölü sessizliği içinde bulunmaları gerekecekti. Toskana'dan ayrıldıktan 22 dakika sonra Dupre botun önden "Hiş!" diye bir ses duydu. Gözcülük yapan Timothy'den gelmişti bu ses. Dupre başını pusuladan kaldırdığında gördüğü sahne üzerine hemen gazı kesti. Kıyıya 300 metre kadar yaklaşmışlardı ve yukarıdaki bulutların arasından sızan ışığın altında ileride bir karaltı görüyorlardı. Dupre gözlerini dört açarak kıyıya doğru 200 metre ilerledi. Bataklığa gelmişlerdi. Çalılıklara çarpan suyun sesini duyuyordu. Çok ileride sağında denizle göğün arasında bir karaltı vardı. Yarımadanın 3 mil kuzeyindeydiler. Çok az gaz vererek botu geri çevirip ağır ağır denize açıldı. Yarımadayı gözden kaybetmeden yarım mil daha uzaklaştı ve güneye doğru ilerlemeye başladı. Burnu geçtikten sonra dümeni tekrar kıyıya kırdı. Bu kez Clarence karşılarındaydı. Kıyıya 200 metre yaklaşınca aradığı bodur çalılık bölgeyi buldu. Ve Toskana'dan ayrıldıklarından 38 dakika sonra motoru durdurdu. Bot kendi hızıyla ilerledi. Lastiğin çakıla sürtünmesinden çıkan hafif bir sesle karaya oturdu. Botun içindekilere çarpmamak için elinden gelen dikkati gösteren Dupre yavaşça kuma indi. Pruva halatını yakaladı, botun dalgayla kıyıdan uzaklaşmasını istemiyordu. Üçü de 5 dakika yerlerinden kımıldamadan beklediler. Bulundukları çalılık ve çakıl taşlı alanın 400 metre solundaki kentten bir sesin gelip gelmediğini kontrol ettiler. Çıt çıkmıyordu. Hiç kimseyi rahatsız etmeden hedeflerine varmışlardı. Bundan kesinlikle emin olan Dupre kemerinden çıkardığı bir kazığı çakılların arasına iyice gömdü. Pruva halatını da bu kazığa sıkıca bağladı. Sonra eğilerek az ilerideki küçük tümseye doğru koştu. Denizden 4 metre kadar yüksek olan tümsek diz boyu otlarla kaplıydı. Otlara sürtünmenin çıkardığı ses önemli değildi. Çünkü kıyıdan gelen su sesiyle karışıyordu ve kentten duyulmasına olanak yoktu. Limanın bir kolunu oluşturan kara parçasına doğru eğilerek ilerleyen Dupre, tepeye çıkınca çevresine baktı. Solunda karanlığa doğru uzanan kumsal vardı. Ötede de limanın çarşaf gibi suyu görünüyor, sağında 10 metre kadar ilerisinde kumsal bitiyordu. Saldırı botunun yanına dönünce 2 Afrikalıya hiç ses çıkarmadan yükü boşaltmalarını fısıldadı. Kıyıya indirilen bohçaları alıp tümseye taşıdı. Her parça çarpmaları durumunda ses çıkarmamaları için sarılmıştı. Bütün parçalar tümseye taşınınca Dupre aygıtları kurmaya başladı. Sessiz ve hızlı çalışıyordu. Birinci havanını Shannon'ın söylediği gibi kumsalın ucundaki geniş alana doğru yöneltti. Eğer Shannon'ın verdiği ölçüler doğruysa, ki doğru olduğuna güveniyordu, havanla saray avlusunun merkezi arasındaki uzaklık 721 metreydi. Shannon'ın verdiği talimat uyarınca pusulasını kullanarak havanını ayarladı. Bu durumda atılacak merminin saraya yakın düşeceğine inanıyordu. Aydınlatıcı roketleri attığında sarayın en üst katından başka bir yeri göremeyeceği için yere düşen havan mermilerini izleyemeyecekti. Ama limanın öteki ucundaki ambarların ardına düşecek olan mermilerin nerede patlayacaklarını görecekti ve bu da yeterdi. İlk havanı kurduktan sonra ikincisine başladı. İkinciyi birinciden 10 metre uzağa yerleştirdi. Hedef asker barakalarıydı. İkincinin doğru yönde kurulduğu da mesafenin pek önemli olmadığını biliyordu. Çünkü bunun görevi barakalardaki Zangaro askerlerini korkutup kaçırmaktı. Bir önceki savaşta da yardımcısı olan çavuş Timothy ikinci havanı tek başına kullanacaktı. Bir düzine hava mermisini ikincinin yanına taşıdılar ve Dupre son talimatını Timothy'nin kulağına söyledikten sonra onu havanın başına dikti. İki havanın arasında iki roket atarı kurdu. Her ikisinin ağzına birer aydınlatıcı roket koydu ve geri kalan 8 roketi de yanlarına bıraktı. Her roket 20 saniye süreyle çevreyi aydınlatabiliyordu. Bu nedenle kendi havanını ve iki aydınlatıcıyı kullanacağı için hızlı ve ustaca çalışması gerektiğini biliyordu. Havanının yanına yığdığı mermileri ona vermek için Sunday yanından ayrılmayacaktı. Hazırlıklarını bitirince saatine baktı. 3:22 geçiyordu. Shannon ve ötekiler biraz açıkta kıyıya doğru geliyor olmalıydılar. Telsizini aldı, antenini sonuna kadar çıkardı. Çalıştırma düğmesini çevirdi ve ısınması için öngörülen 30 saniyeyi bekleyerek geçirdi. Isındıktan sonra bir daha kapanmayacaktı. Isındığında işaret düğmesine birer saniye arayla 3 kez bastı. Kıyıdan bir mil açıkta Shannon botun dümenindeydi ve gözlerini ilerideki karanlıktan ayırmıyordu. Biraz solunda bulunan zemler onlarla aynı hızda ilerliyordu. Dizinin üstündeki telsizden kıyıdan verilen işareti almıştı. Botunu Shannon'ınkine yöneltti ve sonunda iki lastik bot birbirine yanaştı. Shannon yanlarına gelen bota baktı. Zemler hiç deyip uzaklaştı. Shannon rahatlamıştı. Zemlerin kıyıdaki Dupre'nin verdiği haberi aldığını biliyordu. Demek ki iri yarı Afrikalı kıyıda onları bekliyordu. 2 dakika sonra kıyıdan 1000 metre uzaktayken Shannon, Dupre'nin yaktığı fenerin ışığını gördü. Biraz solundan gelmişti bu ışık. Böylece dümeni biraz güneye kırması gerektiğini anladı. İki bot uyum içinde ilerlerken Shannon ışığın geldiği yeri belirlemeye çalışıyordu. Çünkü Dupre'nin 100 metre sağına yanaşması gerekliydi. Liman girişi orada olmalıydı. Kıyıya 300 metre yaklaştıklarında Dupre motor sesini duyunca bir kez daha fenerle işaret verdi. Işığı gören Shannon rotasını birkaç derece değiştirdi. 2 dakika sonra motorların hızları daha da azalmıştı ve çıkardıkları ses bir arınınkini geçmiyordu. İki bot Dupre'nin bulunduğu yerin 50 metre ötesinde karaya vardı. Güney Afrikalı botların suda bıraktığı izleri gördü. Öte yandaki ambarlara doğru giderlerken susturucudan çıkan hava kabarcıklarını görebiliyordu. Shannon ambarların karaltısını gördüğü zaman da çevrede çıt çıkmıyordu. Sağda balıkçıların kumsalında oyma kanolarıyla ağlarını görebildi. Zemler de botunu Shannon'ınkinin birkaç metre yanına yanaştırdı ve her iki motor aynı anda durduruldu. Dupre'ye gibi birkaç dakika hiç kımıldamadan durup beklediler. Kanolara çarpan suyun çıkardığı sesten başka, örneğin çalılıklar arasında pusuya yatmış birilerinin varlığını gösteren hiçbir ses olmadığına inanana kadar beklediler. Pusuda bekleyen falan yoktu. Shannon ve Zemler karaya ayak bastılar. Kemerlerinden çıkardıkları kazıkları yere çakıp botları iyice bağladılar. Ötekiler de indi. Shannon'ın haydi gidiyoruz demesiyle 200 metre ilerideki limanla başkan Jean Kimba'nın sarayının arasındaki düzlüğe ulaşmak amacıyla yokuşu tırmanmaya başladılar.